Ayrım 21.
Misafirleri gülleriyle geldiklerinde sofrası ve kendisi hazırdı. Duran'ı tanıyordu, dördüncü ortakları Onur Oflu gelememişti. Dikkatini milletvekili adayı Erol Çiçek üzerinde yoğunlaştırdı. Uzun boyu, güçlü yapısı, Fatih burnu, dökülen saçlarının kazandırdığı geniş alnı ve gür bıyıkları ile Erzurum dadaşının somut bir biçimlendirmesiydi Çiçek. 40 civarında olmalıydı. Yüzünü aniden kapsayabilen sıcaklığa rağmen konuşurken gözlerini kaçırma eğilimi sinsilik değilse bile örtülülük izlemini verdi Günay'a. Şiran gibi mi? Yo, hayır. Daha erkeksi. Hırslı. Bu adamı hiçbir zaman gerçekten tanıyamayacağını düşündüğümü hatırlıyorum diyerek gülmeye başladı. Ne komiyim değil mi? Hangisini gerçekten tanıyabilirdim ki? Üçü de evli barklı adamdılar. Kayınvalideli baldızlı ikmale kalmış çocuklu yaşamlarını, sahici yaşamlarını asla paylaşamazdım. İşte kendimizi kandırıp dostçuluk oynuyorduk herhalde. Neyse. İnsanın kendisi orada olmasa da yürüyen bir düzeni olmasının nasıl bir duygu olabileceğini hep merak etmişimdir. Yani politik, entelektüel, hatta cinsel bir doyumdan sonra gecenin bir saatinde kapının her an açık olduğu temiz çarşaflı bir yere gidip devinim yeniden başlayıncaya kadar dinlendirilmenin nasıl bir şey olduğunu merak etmişimdir. O gece bir ara hayalimde kendimi üç kadının yemeğe davet ettiği bir erkek yaptım. Keyifli bir gece geçirecek, sonra bir saatte o da eğer istersem evime dönecektim. Çocuklarım çoktan uyumuş olacaklardı. Melek yüzlerinden öpecek, onlar da seslerinde en ufak bir sitem olmaksızın sitemli kelime, eve geldiğim için minnettar olup bana sarılacaklardı. Sonra karımın yanına gidecek, ısıttığı yorganın altına girebilecektim, iyi mi? Onları kıskanıyordum herhalde. Ama intikamımı aldım. Şafağa sarı dalgalı, Erol'a kömür gibi siyah, beline kadar uzun, Duran'a kızıl, kısa ve kıvırcık bir peruk taktım. Az sonra darmadağın olacak sofrayı topladıklarını, dağ gibi yığılacak bulaşıkları yıkadıklarını hayal ettim. Ha tabii kendi yataklarında kendileri ısıtacaklardı çünkü evli değillerdi. Evli olsalar benim onlarla olmam söz konusu olamazdı. Nasıl ama? Delisin sen. Herhalde neyse, elimde ekmek sepeti salona döndüğümde Duran Erol'a sarı yerdeki durumu soruyor. Erol Erhan Alptekin'le görüşmesinden çıkardıklarını anlatıyordu. Gel otur da başlayalım da, dedi Şafak. Çok acıktım. Kartofel var mı kartofel? Bayılırım kartofele. Affedersiniz. Günay Hanım, biz böyleyiz işte. Politika konuşmadan edemiyoruz. Ne işlemiştin sen? Şafak'a döndü Rodoplu. Kartofel, dedi Şafak. Patates. Bayılırım patatese. Hay Allah. Bilsem kızartırdım. Kızartma, haşlama. Her türlüsüne bayılırım. Hadi yarasınlar, hoş geldinizler arasında Erol'la Duran'ın konuşmaları devam etti. Yetti daha, dedi Şafak sonunda. İş konuşmaya geldik buraya. Öyle mi? Ha, belediyeden arsa alıyormuşuz, öyle değil mi Günay Hanım? Bilmiyordum, dedi Rodoplu Duran'a. Şafak dün öyle bir uygulamadan bahsetti ama ben hiç duymamıştım. Çoktan beri var, dedi Erol. Gecekondu önleme bölgelerinde kooperatiflere arazi tahsis ediyorlar. Nerelerde bu bölgeler? Çeşitli yerlerde var. Avcılar'da var, Kartal'da var. Tabii daha iyi yerlerde de var. Başkanın kendi kontenjanındaki arsalar daha iyi yerlerde tabii. Etiler'de, Levent'te, Sarıyer'de filan. Alınacaksa onlardan alınmalı. Ama onlar da küçük, diye itiraz etti Duran. 20-30 dairelik yerler. Canım 20-30 daire ama en ucuzu 250 milyon dedi Şafak. Etme Şafak da, dedi Duran. Biz onun içinden nasıl çıkarız? Niye çıkmayalım? Taşırım şirketi buraya, evi de. Biraz da biz oturalım Etiler'de. Rodoplu'ya döndü, göz kırptı. Değil mi? Erol da Duran gibi düşünüyordu. O da etme Şafak, dedi. Sesinin tonunda her zaman yükseklerde uçan arkadaşını makul olmaya davet etme görevini üstlenmiş bir adamın örtülü sabırsızlığı vardı. Biz o kadar lüks inşaatla baş edemeyiz. Baş ederiz, baş ederiz. Evleri ipotek eder, yine baş ederiz. Değer mi kız? Olur, konuşalım da, dedi Duran. Rodoplu'ya döndü. Öyle değil mi Günay Hanım? Ben ne konuştuğunuzu bile bilmiyorum, dedi Rodoplu. Ayda gibiyim. Sen boş ver gülüm, dedi Şafak. Sen anlamasan da olur. Sen otur kitabını yaz. Ben seni hiçbir şeyle uğraştırmayacağım. Arkadaşlarına döndü. Başka şeyler konuşalım da. İçelim o zaman, dedi Erol sevimli bir ifadeyle. Erzurum'un neresindensiniz? İçindenim, dedi Erol. Erzurum'u bilir misiniz? Günay Hanım'ın bilmediği yer yok ki diye araya girdi Duran. Değil mi Günay Hanım? O kadar değil canım. Erzurum'u bilirim evet. Yurt dışında olduğum zamanlar palandökenler hep rüyalarıma girerdi. O kadar severdim. Şimdi de sana Emrah'ı sorarsa şaşma ha. Duran uyardı Erol'u. Geçen defa bana Rodoplu'ya döndü. Hatırlıyor musunuz Güley Hanım? Erol'a döndü. Bayburtlu Zihni'yi sormuştu. Aşağıdan gelirim yüküm eriktir diyerek güldü Rodoplu. Gördün mü bak? Bizi bizden daha iyi biliyor. Ama arkadaşım da güzel türkü söyler ama dedi Duran. Erol çiçeğin kızardığını gördü. Koca bir adamın utangaçlığının hoş bir tarafı olduğunu düşündü Rodoplu. Siz de kimsiniz? Biz köylüyüz da. En köylümüz de bu. Şafağı gösteriyordu. Şimdi Günay Hanım bilirsiniz Gümüşhane'de sebze filan yetişmez. Sebzeyi saksıda görür bunlar. Dayanırlar ekmeğe. O zaman da başını işaret etti. Kafaları çalışmaz demek istiyordu. Ne ekmeği be oğlum? Ete. Ben memur çocuğuyum unuttun mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir öğretmeninin oğluyum. Sizin gibi çiftten çubuktan çıkmadım. Kadına döndü. Benim babam K Enstitüsü'nden mezundur. Biliyorum da dedi Günay. Gözü maydanoz bahçesinde titreşen goncaya takılı. Çorak betonda açan bu çelimsiz goncayı düzinelerle bakara gülüne değişmeyeceğini düşünüyordu. Aşk emektir. Arkasında gördüğü karşı apartmanın pencereleri değil, başı pare pare ziganalardı. Kelkit gürledi, inceden esen yerin şefkat dolu serinliği yüzünde dolaştı, çam kokusu sarhoş etti. Sevmeye silahlandığını hissetti Günay. Misafirleri arsa tahsisi meselesini görüşmeye gelmiş inşaatçılar değil, o dağlar gibi heybetli ketum ve dimdik Anadolu çocuklarıydılar. Köylerinden yarım pabuç çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı olanakları heba etmemiş, okumayı becermiş, para kazanmayı becermiş, ülkenin çıkarını en iyi kolladığını düşündükleri bir partide mücadele vermeyi yeğlemişlerdi. Bir Adalet Partisi'nde ya da ANAP'ta da yer alabilecekken, Müzmin Muhalefet Partisi'nde olmalarının ima ettiği yiğitlik inkar edilemezdi. Türkiye'nin fiili taşeronları bunlar diyordu. Müdür malzemesi, milletvekili malzemesi, belediye başkanı malzemesi. Erol Çiçek'ten yana baktı. İTÜ'den öte köy var mı? Ya da İktisat Fakültesinden? Cevabını yine kendisi verdi. Var tabii de, Türkiye'de var mı? Sizi aramızda görmüyoruz Güney Hanım dedi Duran Kur'an. Toplantılara hiç gelmiyorsunuz. Ben muhalifim dedi Rodoplu. Referandumda hayır oyu kullandım. Erol Çiçek'in gözlerini üzerinde hissetti. Aksinin 78-80 kuşağına ihanet olduğunu düşünüyordum diye ekledi. Hala da öyle düşünüyorum. Bir daha ne Süleyman Demirel ne de Erbakan. Meydanlarda görmek istemiyorum. Başka şeyler de var ama daha dedi Duran Kur'an gülerek. Bizim sizin gibi insanlara her zaman ihtiyacımız var. SHP'de değil dedi Rodoplu. Canım efendim hiçbirimiz SHP'li değiliz dedi Erol Çiçek. Gerçek bir devrimci olduğunu ima ediyordu. Ben SHP'liyim arkadaş dedi Şafak. Nasıl CHP'li değilsem şimdi de SHP'liyim. SHP CHP'nin devamıdır işte o kadar. Peki niye Ecevit CHP'si değil de bu CHP? Bırak o bölücü. Bir şey söyleyeceğim ayıp olacak şimdi. Hayır. Sen hep parti içindeki Kürt-Alevi bölücülüğünden, aşırı soldan şikayet ediyorsun da onun için soruyorum. Bu durumda Ecevit'in savunduğu daha makul değil mi? Ecevit'in barajı aşabilmesi için kaç sene lazım gülüm? Ne olmuş? Ömür mü yeter? Daha yaşın kaç başın kaç diyerek güldü Rodoplu. Öyle o kadar beklenmez. Ben 20 yıldır politika yapıyorum. Bu adam da öyle Erol Çiçek'i gösterdi. Biz ikimiz nelerden geçtik bir keresinde diye başladı Rodoplu'nun çok iyi bildiği sosyal demokrat dev genç çatışmasını anlattı. Erol Çiçek, ülkücülerin Şişli'deki binalarında bir arkadaşlarını nasıl esir tuttuklarını, kendilerinin polisi itip içeri girdiklerini anlattı. Karanlık köşelerden patlayan kurşunların altında yapıştırılan afişler, ihanetler, korkaklıklar yeniden yaşandı. Rakının kamçıladığı hüzün, şafağın kadehinin içine Nur Hak sana güneş doğmaz diye mırıldanmaya başlamasıyla arttı. Şarkının dev genci simgeliyor olması önemli değildi. Acılarla dolu bir dönemin fon müziği işlevini görüyordu. Erol'un sesi çok güzeldir Güney Hanım dedi Duran. Havayı dağıtmaya çalışıyordu. Rodoplu şafağın karakolları hapishaneyi hatırlamasının mukadder olduğunu biliyordu. Uzandı, elini okşadı. Bunu bekliyormuş gibi elini avucuna aldı. Sımsıkı tuttu Şafak. Öyle mi? Bize bir türkü söylersiniz artık. Nazlanma da, dedi Şafak Erol'a. Eze, Eze'den oğlan. Erol bu kadar kötü söylenmesine dayanamazmış gibi devraldı. Kapının deliğinden beni gözeten oğlan. Babam sana kız vermez, get. Para kazan oğlan. Te te te, yüreklendirdi. Günay başka bir Erzurumlu'yu, Türkçü Sabahattin'i hatırlıyordu. Şafak coştu, elinden çekti kaldırdı, odanın boşluğuna getirdi, elini omzuna attı, dizlerini kırmaya zorladı. Halay çekmeye durdular. Oda dört kişinin oyununu kaldıramayacak kadar küçüktü, dönüşümlü oynadılar. Almalar olan da gel aney, bahçeyi dolan da gel. Duran, seninkine bak der gibi gözetti, Rodoplu içinin şefkatle dolduğunu hissetti. Aralarında CHP üst kademesiyle dolaysız teması olan Duran Kur'an'dı. Deniz Baykal'a duyduğu sevgi ve güveni anlattı. Zincir bozandayken haftada en az bir kere aramıştı. Umarım sizi düş kırıklığına uğratmaz dedi Rodoplu. Duran'ın soran bakışlarını geri çevirmek istemedi. Pek şansı olmadığını düşünüyorum. Tanır mısınız? Aynı çevrelerde dolaşmışlığımızdan tanırım. O SHP'nin şansı olduğuna da inanmıyor dedi Şafak. İnsan niye SHP'li olur? Onu düşününce doğru dürüst bir cevap bulamıyorum da ondan. Mesela ben dedi Duran. Öyle ya, benim sülalem dincidir. Ağlak babanın torunuyum ben, biliyor musunuz Günay Hanım? Lise sona kadar Nurcuydum ben. Yanlış anlamıştı. Ne kadar şanslısın dedi Rodoplu. Hiç değilse ne olup bittiğini bilecek kadar din bilgim var. Şaşkın iddia teraki torunu değilsin. Duran'ın duraladığını fark etti. Bilmeden laf eden yani diye açıkladı. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi Günay Hanım? Ben de bilmiyorum dedi Duran. Çok yazık. Said-i Nursi önemli bir adamdı. Mezarının yıkılmasını asla hak etmedi. Öyle değil mi? Öyle tabii. Eğer doğruysa cesedini askeri helikopterden atıp yok etmişler. Yani faşizm, faşizm deyip duruyoruz da bize yapılınca faşizm, başkasına yapılınca mübahtır olmuyor tabii. Faturasını çok ağır ödüyoruz. Erol'un kaşlarını kaldırdığını gördü. Kaldı ki İslamiyet'i tükaka etmek SHP'ye bir şey kazandırmaz dedi. Ya da şöyle söyleyeyim, hakça bölüşüme karşı çıkacak Müslüman yoktur. İlle de Tanrı tanımaz komünizm değil ama sosyal demokrasi Müslümana uyar. İş ki sizin takım işin farkına varabilsin. Siz tabana yakın insanlarsınız. Ziya bar enterleri değilsiniz. Bunu hissetmeniz gerekir. Doğru söylüyor dedi Şafak. Benim babam bildim bileli CHP'lidir. Camiden çıkmıyor yahu. Yaşlandıkça daha da beter oldu. Niye çıksın canım? Diyerek Şafak'a döndü Günay. Delege kimlik kartı öbür dünyayı kurtarır mı? Ha ama bu dünyada elbette daha adil bir düzeni gerçekleştirmeye yardımcı olur. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir diyen Hazreti Muhammed'in kendisi. Allah bilir çoğulcu katılımcı demokrasi diye zaten anayasa hükmü olan tanımlamaları bırakıp bu hadisi slogan yapsan çok daha fazla oy alırsın. Bir Müslüman hele de Asya kökenli bir Türk olup kapitalizmin acımasızlığını, serbest piyasa ekonomisinin erdemlerini savunan bir partiye oy vermeye devam ediyorsa bu işte ciddi bir yanlışlık var demektir. Koyun gibiyiz de ondan deyiverdi Şafak. Ohoho, halkçılardan gel dedi Rodoplu. Ne büyük haksızlık. Sen adamın mukaddeslerini sabahtan akşama aşağılayacaksın. Deniz Baykal şundan birkaç yıl önce hiç alakasız bir yerde bütçe konuşmalarında Alevileri ortaya atıp Hasan Hüseyin Kerbela diye oy avcılığı yapacak da oy alamadığı zaman halk koyun olacak. Şafak'a döndü, yalancıktan azarladı. Hiç yakışıyor mu sana? Bırak efendim, sanki öteki partiler bizden çok farklı. Ben de onu diyorum dedi Rodoplu. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz SHP'liyiz'i oynuyorsunuz. Affedersin, biraz hem kellik hem fodulluk oynanıyor. Alevilik istismarı yani düpedüz din istismarı yapılmasa sizin parti bu kadar karışır mıydı? Kaldı ki Müslümanlar kendilerini temsil ettiğine inansalardı selamet iktidar olurdu. Refah demek istiyorsun ya da refah. Ya da memlekette yeterince Müslüman yok dedi Şafak taşı gediğine koymuş gibi kurnaz kurnaz gülerek. Bence o öyle zaten ama sosyal demokrat da yok. Bırak efendim dedi Şafak yeniden. Bunu kimsenin gördüğün gibi görüyor ki? Kadının kulağına eğildi. Bana bak. Benden akıllısından hoşlanmam ha. Bir öpücük kondurdu. Estağfurullah dedi Rodoplu. Bunun bir uyarı olup olmadığını düşünmemişti bile. Efendim diyerek söze girdi Duran Kur'an. Biz tabii Atatürk'ün çizdiği misak-ı milli sınırları içindeki Türkiye'nin bağımsızlığından, bütünlüğünden yanayız. Öyle şartlanmışız. İstiklal Savaşı'nı anti-emperyalist, anti-kapitalist bir savaş olarak değerlendirdiğimiz için onun ilkelerini, Atatürk ilkelerini savunmayı şiar edinmişiz. İyi de Duran Bey, şiar edinmeyen var mı kardeşim? Bak, misak-ı milliden bahsediyorsun. Misak-ı milliyi ilan eden son Osmanlı meclisidir. Atatürk değil. 1920'nin ocağında Büyük Millet Meclisi daha henüz ortada yoktu. Neyse, bir yandan Behice Boran dahi Türk halkı bir millet olarak bilincine Kurtuluş Savaşı ile varmıştır diyeceksiniz. Öte yandan milliyetçiliği tükaka eder gibi yapacaksınız. Bu da mümkün olmadığı için tutarsızmışsınız izlemini vereceksiniz. Baksana, milliyetçiliği de ne hale getirdiler dedi Erol. Sahip çıkın. Yeniden yorumlayın, anlatın. Papaza kızıp oruç mu bozulurmuş? Günay'ı ne kadar şaşırtmış olabileceklerini tahmin edebiliyordum. Şu Said-i Nursi diye başladı Duran. Said-i Nursi sadece bir örnek diye atıldı Rodoplu. Siz söylediniz diye söyledim. Olağanüstü bir adamdı. Her şeyden önce bir eylem adamıydı. Skolastik batağa saplanmış bir medrese hocası değil. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'yi destekledi. Amacına ulaşması cehennem alevleri içinde yanmasına neden olacaksa buna da razı olduğunu söyleyecek kadar da şimdi kullanacağım kelimeyi yadırgayacaksın ama halkçıydı. Düşünebiliyor musun 50 yıl önce Avrupa medeniyetini alırken Japonlara örnek almamız lazımdır diyecek kadar da ileri görüşlüydü. Türkiye bağımsız olmasın demediği gibi Avrupa medeniyetini almayalım da demedi adam. Şimdi sen bu adam gibileri dışlayacaksın. Niye? Kimi koyacaksın yerine? Nedir bu savurganlık? Ne kazanacaksın? Vallahi bilmiyordum dedi Duran arkadaşlarına bakarak. Birden sinirlendi Rodoplu. Bil kardeşim, bilin ama artık diyiverdi. Siz bilmezsiniz, kim bilecek? Doğru dedi Duran Kur'an. Haklısınız dedi Erol. Gerçekten biz ne yaptığımızı bilmiyoruz. İpin ucunu kaçırdık bir kere. Hayat gayesi zaman da yok. Bir hayhuydur gidiyor işte. Ama yakalayabilirsiniz, ısrar etti Günay. Bakın küçücük bir grup yeter. 55 milyonu koca Türkiye'den 500 kişi çıkmaz mı? Ne olacak o 500 kişi? Araştıracak, öğrenecek, oluşumları yorumlayacak, idealleri kelimelendirecek. Mesela bakın, bundan bir asır önce 1883'te İngiliz Fabian Cemiyeti kurulduğunda bu kadar üyesi bile yoktu. Fabian Cemiyeti'ni bilmediklerini fark etti. Fabian Cemiyeti İngiliz İşçi Partisi'nin çekirdeğidir diye ekledi. Adamlar işe bir İngiliz sosyalizmi nasıl kurulur diye başladılar. Aynen böyle, İngiliz sosyalizmi. Yabancıların ihtilalci yöntemleri bizi ilgilendirmez. Biz İngiliz sosyalizmini geliştireceğiz diye başladılar. Marx'ı, İngiliz ekonomisi, İngiliz tarihi, daha da önemlisi İngiliz işçi sınıfının ahlaki değerleri çerçevesinde yorumladılar. Bakın, İngiliz İşçi Partisi'nin hamurunda temel bir ahlaki sav vardır. Büyük yalan orada tutunamadı. O da şuydu. Adamlar İngiliz işçi sınıfının yaratılışı itibariyle fıtraten sosyal adaletin gerçekleştirilmesinden yana olduğunu iddia ediyorlardı. Sermaye ile emek arasındaki çelişkiyi yadsımıyorlardı ama işçi sınıfının asıl gücünün ahlakından kaynaklandığına inanıyorlardı. Bu Marx'tan esaslı bir sapmadır ama İngiliz işçi sınıfının desteğini bu sapma yani uyarlama sağladı. Yani ana değerlere dokunulmadı, aksine ne inşa edildiyse ana değerlerin üzerine inşa edildi. Ne gibi? Mesela işçiye gidip bak sen komşusu açken tok yatanlardan değilsin değil mi diye sorup olumlu cevap aldıktan sonra o zaman SHP'ye kaydolacaksın arkadaş diye başlayıp nedenini açıklamak gibi. Önce imama küfretmeyi, içki içmeyi, karının başını açmayı öğren, sonra bize gel çünkü biz ilericiyiz gibi değil. Efendim bu sosyalizm değilmiş. Ne gam? Adamlar bu da İngiliz sosyalizmidir dediler, çıktılar işin içinden. Başarıları da meydanda. Şafağa döndü. Marx'ın öğretisinin namusunu korumak bize mi kaldı diye sordu. Baban camiden çıkmıyormuş. Bu bir veri. İşçilerin cumaya gittikleri de bir veri. Pekala, o zaman yapılacak şey sosyal demokrasiyi camiye getirmektir. Hadi canım sen de, olacak iş mi? Niye olmasın? Bırak efendim, adamlar şeriat istiyor ya. Yapma canım. Refah Partisi'nin aldığı oy ortada. Yine de herkesin gönlünde bir aslan yatar, bu kabul. Ama İslamiyet'te iman müessesesi diye de bir şey vardır. Tabii şimdi bunun ne olduğunu da bilmezsiniz. Yok vallahi dedi Duran. Efendim Mekke döneminde Müslümanlar Habeşistan'a sığınmak zorundalar. Habeş Necasisi Hristiyandır ama Hazreti Muhammed o adaletli bir insandır demiş. Orada yaşamalarına cevaz vermiştir. Necasi onların Müslümanca yaşamalarına izin verdiği sürece detant mümkündür. Adalete riayet edildiği sürece Müslümanlar uzlaşmazlar diye bir şey yoktur. Tersine. Mesela yine aynı dönemde Necasi onlara İslamiyet hakkında sorular sorduğunda Kur'an'dan yakın gelebilecek ayetleri anlatmakla yani asgari müştereklerle başlarlar. Ne bileyim Meryem'i anlatırlar da mesela üçleme yapanların müşrik olduğunu söyleyen ayetten başlayıp işi yokuşa sürmezler. Uzlaşma yolları ararlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Habeş Necasisi bile olsa Müslümanlarla uzlaşma yolu vardır. En kötü ihtimalle bu yol denenir. Silah zoruyla değil uzlaşarak birlikte yaşanır. Şu üç günlük dünyada uğraşamam dedi Şafak. Aman gülüm bu dünyanın içinden çıkayım da ahiret kalsın. Türkiye'nin siyasal kaderini biçimlendirmeye talipsen uğraşacaksın dedi Rodoplu sertçe. Boşver biz ne devlet adamları gördük bakma sen. Biz onların hepsinden iyiyiz. Benim arkadaşlarım koç gibidir koç. Türkiye'yi bu hale getirenler o senin dediğin devlet adamları değil mi? Kim derleyecek toparlayacak? Sizlerle kıpırdamazsanız kim? Dur bir pırtık Şafak da diye müdahale etti Duran. Konuşmanın sonunu duymak istiyordu. Kapitalist bir toplumda yaşayan Müslümanlar sosyal demokrat bir toplumda haydi haydi yaşarlar dedi Günay. Bir Erdal İnönü çıksa ben sosyal demokratım çünkü komşusu açken tok uyuyan bizden değildir deyiverse kim ne diyebilir? Toprak işleyenin su kullananındır ile yeryüzünde ne varsa Allah'ındır arasında ne fark var? Yani neticeten bir mesaj iletilmek istenmiyor mu? Niye ortak bir dil kullanılmasın ki? Erdal Bey de amma hadis okur ya diye gülmeye başladı Duran. Okumaz tabii dedi Rodoplu, o da gülüyordu. Bir kere laik ya dostumuz kendisine aforoz edilmiş bir geçmişin bilgisini yediremez. Bırak dinlendirmeyi, biliyor olmayı bile yediremez. Haklı da diye ekledi. SHP Kadınlar Kolu'nun vizyonlu Atatürkçülerinin ona nasıl bakacaklarını düşünebiliyor musunuz? Vizyonluları bırak, kapıcı karıları bile sırt çevirir dedi Şafak. Doğrudur ama kim ne derse desin bir insan ya liderdir ya değildir. Şimdi bakıyorum en ilerici geçinenimiz bile stötkocu. Şafak bile hala Cumhuriyet Halk Partili olmaktan bahsediyor. İsmet İnönü dönemi sanki asr-ı saadet mübarek. Nesi asr-ı saadet? Demokratikleşme desen yok. Ekonomik kalkınma desen yok. Yapılan yanlışların kaybedilen zamanın haddi hesabı yok. Ne var? Demokratikleşme yok olur mu diye söylendi Erol. Çok partili döneme İsmet Paşa'nın sayesinde girdik. Değil be kardeşim değil. Müttefikler dayattılar. Bak biz Birleşmiş Milletler'e 10 Aralık 1945'te girdik. Girebilmenin iki koşulu vardı. Birincisi Almanya'ya savaş açmış olmaktı ki onu Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti zaten daradar ve en haysiyetsiz bir biçimde harbin bitimine 10 dakika kala ilan etmişti. Şafağa döndü. Senin babanın evini yıkan da bu oldu ya. Köy enstitülerini kapattılar çünkü Alman modeli üzerine kurulmuştu. Almanya yenilince TÜKAK'a yani komünist oldu garibim.